Ayrım 34. Öteki Renkler, Orhan Pamuk. Sayfa 369. Felaketler bitmez. Boğazdan geçen tankerler, yangınlar ve diğer felaketler. Son 33 yıldır Boğaz'dan aşağı yukarı geçen gemileri sayıyorum. Roman petrol tankerlerini, Sovyet kruzevlerini, Trabzon'dan gelen balıkçı takalarını, Bulgar yolcu gemisini, deniz yollarının Karadeniz'e çıkan gemilerini, Sovyet rasat gemisini, şık İtalyan transatlantiğini, kömür gemilerini, Varna'ya kayıtlı kosteri, boyasız, bakımsız, pas içindeki yük gemilerini, bayrağı ülkesi, belirsiz, karanlık gemileri sayıyorum. Her şeyi saymıyorum ama boğazın bir yakasından öbür yakasına işe giden memurları ve pazardan dönen elifleri kadınları geçiren motorları ve İstanbul'un bir köşesinden diğer bir köşesine sigara ve çay içerek giden dalgın ve kederli yolcuları taşıyan şehir hatlarının tanıdık gemilerini ve Karadeniz'e bir çıkıp ürkek bir bakış atıp dönen ve eğlenmek isteyen ama çekinen turistlerle dolu Amerikan transatlantiğini saymıyorum. Niye bazı gemileri sayıyorum da bazılarını saymıyorum? Hemen açıkça söylemem size. Gemileri bir çeşit endişeyle, bazen dertlenerek, kimi zaman telaşla, çoğu zaman saydığımı fark etmeden sayıyorum. Ve sayma mantığım dünyanın düzenli ve sonu kendi huzurun, milletler arası siyaset gibi büyük konularla ilgili. Bu işe nasıl başladığımı anlatırsam, derdim ve kararlılığım daha iyi anlaşılır belki. O zamanlar 1960'ların başında bir dönem. Annem, babam, abim ve ben. Cihangir'de bir apartmanın deniz gören küçük bir dairesinde oturuyorduk. İlkokulun son sınıfındaydım. Demek ki 11 yaşındaydım. Ayda bir gece yatarken üzerinde bir çan resmi olan çalar saati, güneşin doğmasından birkaç saat öncesine kurar, gecenin sonuna doğru sessiz bir karanlıkta uyanır, gece uykudan önce söndürülen sobayı, o saatte tek başıma yakamayacağım için, kış gecesi tir tir titremeyeyim diye, hizmetçinin bazen kaldığı boş odadaki boş yatağa girer, Türkçe kitabını elime alır, okul saatime kadar ezberlemem gereken şiiri ezberleyebilmek için hırsla tekrarlamaya başlardım. Bayrak bayrak göklerin, dalgalan ey şanlı bayrak. Bir metni, bir duayı, bir şiiri ezberlemek zorunda kalmış olan hepimizin bildiği gibi kelimeleri aklımıza kazımaya çalışırken gözlerimizin gördüğü şeylere dikkatimizi fazla vermeyiz. O sırada deyim yerindeyse aklımızın gözleri ezbere kolaylık olsun diye hayalimizin sunduğu görüntülerle ilgilidir. Böylece ezber sırasında gözlerimiz aklımız hiç dinlenmeden sanki kendi zevkleri için dünyayı seyrederler. Karanlık kış sabahları soğukta titreyerek şiir ezberlerken ben pencereden hayal meyal gözüken boğazın karanlığına bakardım. 4-5 katlı apartmanların, eski ahşap evlerin damları ve bacaların ve Cihangir Camii'nin minarelerinin arasından gözüken boğaz, o erken saatlerde şehir hattı gemileri çalışmadığı için projektörlerle ve lambalarla da aydınlanmaz, kapkaranlık gözükürdü. Asya yakasında Haydarpaşa'da yük boşaltan vinçlerin sessizce geçen bir yük gemisinin lambaları, bazen belli belirsiz bir ay ışığı ya da tek ve yalnız bir motorun ışığı bu koyu karanlığı aydınlatırdı. Ama çoğunlukla deniz esrarengiz bir karanlık içinde olurdu. Asya tarafından güneşin doğmasından çok önce apartmanlar ve servili mezarlıklarla kaplı tepeler hafifçe aydınlandığı zamanda bile boğaz karanlık gözükür, insan o sularda hep karanlık kalacak sanırdı. Gece karanlığında kafam ezberin, tekrarın ve hafızanın esrarlı oyunlarıyla meşgulken gözümde boğazın akıntılı sularından ağır ağır geçen bir şeye, tuhaf bir gemiye, erkenden yola çıkmış bir balıkçı teknesine takılırdı bazen. Gördüğüm şeye dikkatimi ve aklımı hiç veremememe rağmen gözüm bir alışkanlıkla üzerinde durduğu şeyi sanki bir an denetler ve boğazı geçmesine ancak bunun alışılmış bir cisim olduğunu anlayınca izin verirdi. Evet, bir yük gemisi, tek lambası yanmayan balıkçı teknesi. Evet, Asya'dan Avrupa'ya sabahın ilk yolcularını taşıyan yolcu motoru. Evet, Sovyetler Birliği'nin ücra limanlarından birine gitmekte olan eski bir koster. Bu sabahların birinde soğukta yorgan içinde büzülüp şiir ezberlerken gözlerim şimdiye kadar hiç görmediği bir şeyle hayretle takıldı kaldı. Elimde tuttuğum kitabı iyice unutup öylece dona kalışımı hatırlıyorum. Gece karanlığı içerisinde denizden yükseldikçe genişleyen, genişledikçe sanki denize en yakın tepede Onu seyreden bana yaklaşan bir devdi bu. Büyüklüğü ve biçimi rüyalarından çıkma bir heyulaydı. Bir Sovyet harp gemisi. Belli belirsiz, sisin ve karanlığın içinden bir masaldan çıkar gibi çıkıveren bir yüzer kale azmanı. Motorlarını iyice yavaşlatmış, sessizce geçiyordu. Ama o kadar güçlü bir şeydi ki bu ağır geçişi bile pencerenin pervazını, camları, doğramaları, evin ahşap döşemelerini cızır cızır cızırdatıyor. Sopanın yanlış asılmış maşasını karanlık mutfaktaki sıra sıra tencereleri, cezveleri tıkırdatıyordu. Soğuk savaş yıllarında İstanbulluların kulaktan kulağa fısıldadığı o dedikodu doğruydu demek. Gece yarısından sonra Rus savaş gemileri sessizce boğazı geçiyordu. Bir an bir sorumluluk duygusunun telaşına kapıldım. Bütün şehir uyuyordu ve kim bilir nereye kötülük yapmaya giden bu dev Sovyet aracını bir tek ben görmüştüm. İstanbul'u, bütün dünyayı uyarmalı, ayağa kaldırmalıydım. Üstelik bu durum, çocukluğumun dergilerinde okuduğum ve gece uykusundaki bütün bir şehrin selin, yangınından ya da düşman ordularının felaketinden koruyan cesur çocukların kahramanlıklarına da pek benziyordu. Ama güçlükle ısıtabildiğim sıcak yorganın içinden çıkmaya hiç niyetim de yoktu benim. Endişeye kapıldım ve bir çözüm olarak telaşla başka bir şey yaptım. Ve o andan sonra da bu bende bir alışkanlık oldu. Ezbere açılmış aklımın bütün dikkatiyle geçen Sovyet gemisini saydım. Bununla ne demek istiyorum? Tıpkı tepedeki bir casus evinden boğazdan geçen bütün komünist gemilerinin fotoğrafını çektiği söylenen efsanevi Amerikan casusları, Soğuk Savaş yıllarının herhalde doğru da olan bir başka İstanbul efsanesi gibi. Geçen geminin özelliklerini kaydettim ama bunu aklımla yaptım. Geçen gemiyi başka geçen gemilerle boğazın akışı ve sanki dünyanın dönüşüyle hayalimde işkillendirdim, saydım ve böylece dev gemiyi alelade bir şey yaptım. Ancak sayılamayan, kayda gelemeyen, özellikleri belirlemeyen şeylerin korkunç felaketlere yol açtığını çok iyi biliyordum. Yalnız dev Sovyet gemisini değil, boğazdan geçen bütün kayda değer gemileri sayarak dünyanın düzenini böylece telaşla denetlemeye başladım. Bütün okul hayatımızda bizlere boğazların bütün dünyanın fethinin anahtarı, dünyanın jeopolitik kalbi olduğunu, bu yüzden başta Ruslar olmak üzere bütün milletlerin ve orduların bizim güzel Boğaziçi'mizi ele geçirmek istediğini öğretenler haklıydılar. Şimdi ben de yalnızca dünyanın düzeni ve mutluluğu için değil, kendi huzurum ve güvenim için de boğazdan geçen gemileri sayıyordum. Böylece boğaz kafamda mutluluğun ve felaketlerin coğrafi merkezi olarak kaldı. Oradan hiç ayrılmadım. Ayrılmak zorunda kalmadığım zamanlarda bir an önce sayıma devam edebilmek için ilk fırsatta geri döndüm. Uzaktan apartmanlar, kubbeler, tepeler arasından da olsa boğazı gören, denetleyen bir tepede oturdum hep. Bu pek çok İstanbul'un evinde olduğu gibi Fransız taklidi mobilyalar, Türk minderler ve divanlar, nereden geldiği belli belirsiz çeşit çeşit biblolar, küllükler, cam işleri, lambalar ve radyo ve televizyonun arasından bir pencereden uzaktan boğazın belli belirsiz gözükmesi anlamına gelir. Kitap okuma alışkanlığı ve yapacak fazla bir işi olmayan pek çok İstanbullunun yaptığı gibi ben de arada bir pencereden sokağa bakmaktan hoşlanırım. Parke taşlarıyla kapalı yollardan geçmekte olan yeni ve beyaz bir Amerikan arabası, bakkala ekmek almaya yollanmış saçları beyaz kordeleli kız ya da manavın arabasına koşulmuş beyaz at her zaman ilgi çekicidir. Pencereden sokağa günlük hayatın her zamanki gibi akıp gittiğini görmek ve eğlenmek için bakarız. Pencereden boğaza ise dünyanın düzeninin her zamanki gibi akıp gittiğini görmek ve huzur bulmak için bakar, geçen gemileri sayarız. Boğazı uzaktan da olsa görebilmenin taşıdığı bu manevi anlam yüzünden olsa gerek, İstanbul evlerinde denize gören pencere, camilerdeki mihrabın, kiliselerdeki altarın, sinagoglardaki tavanın yerini almıştır. Ve oturma odalarında koltuklar, divanlar, sandalyeler, yemek masası hep oraya bakar bir şekilde yerleştirilir. Boğazı evden görebilme tutkusunun sonucu olarak Marmara'dan boğaza girmekte olan bir gemiden İstanbul, o gemiyi ve o boğazı dikizlemek için açılmış ve birbirinin görüşünü kesen, birbirinin önünde acımasızlıkla çıkan milyonlarca açgözlü pencere olarak gözükür. Boğazdan geçen gemileri saymanın yalnız benim bir tuhaflığım değil, benzerin pek çok İstanbul'un huyu olduğunu, pek çoğumuzun günlük gidişat sırasında felaketlerin, ölümün, büyük alt üst oluşların Yaklaşıp yaklaşmadığını anlamak için pencereden boğaza şöyle bir bakış atıp gemileri saydığını, ben 33 yıllık bir tecrübeden sonra alışkanlığımı ve huzursuzluğumu başkalarıyla paylaşmaya başladığım zaman öğrendim. Gemileri saymamızın boğazı bir felaket ve mutluluk kaynağı olarak görmemizin arasında ise tabii bu kararlılık, dar ve akıntılı suyun bize sunduğu korkular ve zevkler var. Esas olan felaketlerdir. Mutluluk yalnızca onların eksikliği ve biraz da cinsellikle açıklanabilir. Felaketlerle başlayayım. Petrol ile yüklü iki tankerin boğazın ortasında çarpıştığını, büyük bir patlamadan sonra yanmakta olduğunu, patlamanın gürültüsünden ve alevlerin yıldızlı göğü karartan dumanlarından anlaşıldığında daha 8 yaşındaydım. Boğazdan geçen gemileri saymaya başlamamıştım daha. Çevredeki petrol depolarının da infilak ettiğini, aslında bütün boğazın her yerin yanmakta olduğunu daha sonra telefonlardan öğrendik. Seyre ve kayda değer bütün büyük yangınlarda olduğu gibi, önce birileri alevleri ve dumanları görmüş, sonra çoğu yanlış söylentileri işitmiş, daha sonra da annelerin, teyzelerin itirazlarına rağmen karşı koyulmaz çekimine kapılarak yangını seyre gitmiştik. Amcam bizleri aceleyle uyandırdı. Arabaya doldurup boğazın arkasındaki tepelerden Tarabya'ya götürdü. Yapılmakta olan büyük otelin önündeki sahil yolunun polislerce kesildiğini görmenin beni yangın kadar kederlendirdiğini ve heyecanlandırdığını hatırlıyorum. Daha sonra bir okul arkadaşımın fiyakalı bir şekilde basın deyip kartını gösteren babasıyla birlikte polis kordonunu açtığını kıskançlıkla öğrenecektim. Böylece 1960 yılında bir sonbahar gecesi sabaha karşı üzerlerinde gecelikleri, pijamaları, alelece giyinmiş pantolonları ve ayaklarındaki terlikleri, kucaklarında bebekleri, ellerinde çantaları ve torbaları yangını bekleyenlerin ve meraklı İstanbulluların kalabalığı arasından boğazın yanışını coşkuyla seyrettim. Daha sonraki yıllarda boğazdaki o muhteşem deniz, yalı, gemi yangınlarının temaşasında da gördüğüm gibi kısa bir süre içerisinde nereden peyda olduklarını hiç anlamayacağım kağıt helvacılar, simitçiler, sucular, çekirdekçiler kalabalık arasında gezinip satışa başlamışlardı bile. Sovyetler Birliği'nin Trabzon limanından 11 ton gaz yağı yüküyle Yugoslavya'yı hareket eden ve gazetelerin sonradan yazdıklarına göre boğazda yanlış rotada seyreden Peter Zoraniç adlı tanker, yine akaryakıt almak üzere Sovyetler Birliği'ne doğru yol almakta olan World Harmony adlı Yunan tankeriyle çarpışmış ve 1-2 dakika sonra Yugoslav tankerinden boşanan gaz yağı bütün İstanbul'un işiteceği bir gürültüyle patlamıştı. İki geminin mürettebatı ya gemiyi anında terk ettikleri ya da anında yanıp öldükleri için kumandasız kalan gemiler denetimden çıkmış ve boğazın güçlü ve esrarengiz akıntılarının ve girdaplarının keyfince sağa sola sürüklenerek her iki yakadaki mahalleleri, Emirgan'ı, Yeniköy'ün yalılarını, Kanlıca'yı, Çubuklu'daki petrol ve benzin depolarını, Beykoz'un ahşap evlerle kaplı sahillerini tehdit eden ateş topları halinde dönmeye başlamışlardı. Gemiler nereye gider? Hangi sahile yaklaşırlarsa orada oturanlar telaşla yalılarını, ahşap evlerini terk ediyor. Ellerinde yorganları, çocukları sokaklara çıkıyor. Sahilden kaçıyorlardı. Yugoslav tankeri önce Asya tarafından Rumeli tarafına sürüklenmiş, İstinye önlerinde demirli duran Tarsus yolcu gemisine çarpmış. Bu gemi de kısa bir sürede alevler içinde kalıp yanmaya başlamıştı. Yanan gemiler Beykoz önlerine gelince evlerinden sahilden kaçan kalabalık, geceliklerinin üzerine alelacele geçirdikleri yağmurluklar, ellerinde yorganlar tepelere doğru tırmanmışlardı. Deniz alevler içinde ışıl ışıl ve sapsarıydı. Her biri kızıl birer demir yığınına dönüşmüş gemilerin bacaları, direkleri, kaptan köşklerinin yükseklikleri sıcaktan eriyerek yamulmuştu. Gök sanki gemilerin ta içinden yansıyan büyük bir kızıl ışıkla aydınlanmıştı. Arada bir patlama oluyor, battaniye büyüklüğünde saç parçaları kağıt gibi yana yana denize iniyor. Sahilden, tepelerden bağırışlar, çığırıklar geliyor, patlamalarla birlikte çocuk ağlamaları işitiliyordu. İnsanın erguvan ve hanım eli kokuları arasında gezinerek bahar çiçeklerini kokladığı, dut ağaçlarının altında cennetten çıkma bir uyku çektiği ve yaz geceleri mehtabın boğaz sularının üzerinde yansıyan ipekten ışığına bakıp, Metafizik düşüncelere daldığı tepelerin patlamalarla, yangınlarla, kızıl bir gök evlerinde geceliklerle kaçmış, ağlamaklı insanların sarıldığını görmesi kadar öğretici ne olabilir? Daha sonraları anlayacağım gibi ben daha o sırada gemileri saymadığım için olmuştu her şey. İlk büyük felakette öğrendiğim daha şaşırtıcı hayat gerçeği, felaketlerin her zaman mutluluktan daha eğlenceli ve seyredilebilir olmalarıydı. Boğaz kıyısında ahşap bir konakta cennetten çıkma bir hayat sürmekte olan mutlu bir ailenin mutluluğuna tanık olmaya, bir ayağı çukurda bir ihtiyar teyze istek duyabilir ancak. Ama aynı ahşap yalı bir gece cayır cayır yanmaya başlayınca, boğazın her iki yanında bu temaşayı seyretmeye meraklı kalabalıklar birikir. Her şeyi daha yakından görmek isteyenlerin motorları, sandalları yanan konağa sokulur. Benim ilk gençlik yıllarımda böyle bir boğaz yangını patlak verdiğinde arkadaşlar birbirimize telefon eder, arabalara doluşur, takımlar halinde mesela Emirgan'a gidilir, burada deniz kıyısına yan yana park eden arabalarda yeni moda olan teyipten Creedence Clearwater Revival'ı dinlerken yandaki çayhaneden gelen kaşarlı tostları yer, çay ve gazozu içerken karşı yakada Asya'da yanan yalının esrarengiz alevleri hayranlık ve mutlulukla seyredilirdi. İslamiyet resim sanatını Allah ile bir çeşit yarışma cüreti olduğu için değil, gözlerimizin en çok felaketlerle eğlendiğini bildiği için mi yasaklamak istemişti acaba? Seyir sırasında eski yangınlarda ahşap evlerin duvarlarında sıkışarak göğe fırlayan akkor halindeki çivilerin uçuşarak boğazı geçip Avrupa yakasındaki başka bir ahşap evi tutuşturdukları gibi şeyler konuşulurdu. Ama en son aşk, siyaset dedikodularından, futbol maçlarından ve annelerin babaların akılsızlıklarından da konuşulduğu olurdu. En önemlisi yanmakta olan ahşap konağın önünde karanlık bir tanker geçse kimse ilgilenmez, kimse saymazdı onu. Çünkü felaket zaten patlak vermişti. Yangının en alevlendiği, bir felaketin bütün korkunçluğuyla yaşandığı anlarda arkadaşlar arasında, arabaların içinde bir sessizlik olurdu. O zaman herkesin alevlere bakarken gelecekte kendi özel felaketini düşlediğini sezerdim. Bu felaket korkusuna ve boğaza ilişkin bütün İstanbulluların yaşayarak bildiği ortak deneyimi anlatacağım şimdi. Gece yarısı ile sabah arasında bir ara uykumuzdan bir geminin düdüğüyle uyanırız. Uzun uzun çalan ve boğazı çevreleyen tepelerde yankılanarak dolaşan bu derin ve güçlü düdüğü gece sessizliğinde bir daha duyduğumuzda boğazda sis olduğunu anlarız hemen. Sisli gecelerde boğazın Marmara'ya açıldığı yerden işaret veren ahır kapı fenerinin düdüğü de düzenli aralıklarla kederle ötmektedir. Böylece uyku ile uyanıklık arasında aklımızda sisler içindeki boğazın akıntılı ve sisli sularında yolunu bulmaya çalışan bir büyük geminin hayali belirir. Hangi ülkenin gemisidir bu? Ne büyüklüktedir? Taşıdığı yük nedir? Kaptan köşkündeki kılavuz kaptanın ve kim bilir yanındaki yardımcıların endişesi nedendir? Bir akıntıya mı kapılmışlardır? Sisin içinde kendilerine yaklaşmakta olan bir karaltıyı mı fark etmişlerdir? Ya da rotalarından çıkıp yanlış bir yönde yol aldıklarını fark edip uyarı düdükleri mi çalmaktadırlar? Yatağında uykuyla uyanıklık arasında yatmakta olan İstanbullu, geminin kulağına gittikçe daha acı ve umutsuz gelen düdüklerini işittikçe, gemiciler acımayla, felaket endişesi, korkulu bir rüyayla orada boğazda olup biten şeylerden meraklanma arasında gidip gelir. Fırtınalı günlerde Allah bu havada denize açılanlara yardım etsin derdi annem. Öte yandan yakında ama kendisine zarar veremeyecek bir uzaklıkta bir felaket, bir dehşet olduğu hissi gecenin ortasında uyananlar için en iyi uyku ilacıdır. Uyku ile uyanıklık arasındaki İstanbul'da da bir süre sonra gemi düdüklerini sayarken yorganına sarılıp uyuyakalır. Rüyasında belki de kendisini sis içinde gemide, tehlikenin eşiğinde görecektir. Görsün veya görmesin, çoğunluk, tıpkı kendi rüyalarını unuttuğu gibi, gecenin ortasında gemilerin sis düdükleriyle uyandığını da sabah unutur. Ancak çocuklar ya da çocuksu olanlar gecenin sis ve gemi düdüklerini hatırlarlar. Günlük hayatın en sıradan anında postanede kuyrukta beklerken ya da öğle yemeğini yerken yanı başımızdan böyle biri öbürüne der ki, dün gece rüyamdan gemi düdükleriyle uyandım. O zaman Boğaz'ın tepelerinde yaşayan 2 milyon İstanbullunun sisli gecelerde aynı rüyayı gördüğünü anlayıveririz hemen. Boğaz kıyısında yalılarda oturanların rüyaları ise daha korkuludur. Bunu tıpkı tanker yangınları gibi hafızama derinden kazanmış bir kazayı anlatarak örnekleyeyim. Böyle sisli gecelerin birinde, tam tarih vermek gerekirse 1963 yılı 4 Eylül sabahı saat 4'te, Rusya'nın Novorossiysk limanından aldığı askeri malzemeyi Küba'ya götürmekte olan 5500 gross tonluk Arkhangelsk adlı şlep görüş mesafesi 10 metreyi geçmediği halde yoluna devam etmeye çalıştığı için Balta limanında 10 metre karaya girmiş, bir hamlede iki ahşap yalıyı yakıp 3 kişiyi öldürmüştü. Korkunç bir gürültüyle uyandık. Yalıya yıldırım düştü sanıyorduk ki bina çatırdayarak ikiye ayrıldı. Büyük tarih eseri bizler çökmeyen tarafta kaldık. Kendimizi toparlayıp baktığımızda 3. katta oturma odasında koca bir şireple burun buruna geldik. Kazadan sağ kurtulanların sözleriyle birlikte gazeteler oturma odasına giren geminin fotoğraflarını yayımlamışlardı. Asker dedenin duvara asılı fotoğrafı, büfenin üzerindeki tabakta bekleyen üzüm salkımları, odanın diğer yarısı yok olduğu için bir ucu perde gibi boşluğa sarkan ve rüzgarda sallanan halı arasında ölümcül burnu gözüken gemi. Bu resimlere dayanılmayacak kadar korkutucu ve çekici yapan şey, geminin aralarına ölüm saçarak girdiği eşyaların, İstanbul'da hepimizin kullandığı tanıdık eşyalar, sandalyeler, masalar ve divanlar olmasıydı. Kazada ölen güzel liseli kızın kısa bir süre önce nişanlanmış olduğunu, kazadan önceki gece ölecek olanlarla kurtulacak olanların aralarında konuştuğu şeyleri, güzel nişanlısının cesediyle enkaz içinde karşılaşan mahalleli gencin kaderini, 30 yıllık gazete ciltlerinde yeniden okudum ve kazanın bütün İstanbul tarafından günlerce nasıl konuşulduğunu hatırladım. O zamanlar İstanbul'un nüfusu şimdiki gibi 10 milyon değil, 1 milyon olduğu için. Boğaz kazaları insanın kalabalığı içinde kaybolduğu mahşeri bir şehrin sıradan felaketleri gibi değil, bir mahallede kulaktan kulağa anlatılarak efsane boyutuna ulaşan hikayeler gibi yaşanırdı. Beni şaşırtan şey, Boğaz üzerine bir yazı yazdığımı öğrenen pek çok tanıdığın, geçmiş güzel günlerden söz eder gibi neredeyse nemlenen gözlerle Boğaz'ın o eski felaketlerinde özlemle söz etmeleri. Yazımda kendi seçkin felaketlerden bahsetmem için bana ısrar etmeleri oldu. Hani bir keresinde galiba 1966'nın Temmuz'unda Yeniköy ile Beykoz arasında Boğaz gezisi yapan Türk-Alman Dostluk Cemiyeti'nin yolcularını taşıyan motor, Boğaz'dan Marmara'ya inen kereste yüklü başka bir motora çarparak batmıştı da 13 kişi Boğaz'ın karanlık sularında kaybolup ölmüştü ya. Onu mutlaka yazmalıydım. Polyester adlı roman tankeri balkonunda tevekkülle gemi sayan bir tanıdığımın gözü önünde bir balıkçı teknesine bir dokunuşta ve ne kadar da kısacık bir sürede ikiye bölüp batırmıştı. Bunu yazmalıydım. Daha sonraki yıllarda hani bir roman tankeri, Independenta ile bir başka gemi, Yunan şelebi Eruyali, Kadıköy'de, hayır Haydarpaşa açıklarında çarpışmış ve sızan akaryakıt bir anda alev alınca gemiler yalnızca biri korkunç bir gürültüyle patlamıştı da hepimizin uykularımızdan uyanmıştık. Bunu unutmamalıydım. Unutmadım. Kaza yerinde kilometrelerce uzakta olmasına rağmen bizim mahalledeki evlerin pencere camlarının yarısı patlamanın şiddetiyle kırılmış, sokaklar cam kırıklarıyla kaplanmıştı. Ah, bir de hani koyunlarla Boğaz'ın dibine giden gemi vardı ya. Peki, 15 Kasım 1991'de Romanya'dan aldığı 20 binden fazla koyunla Boğaz'dan geçmekte olan Nüblan bandıralı Rabinion adlı hayvan gemisi, New Orleans'dan Rusya'ya buğday götüren Madonna Lily adlı Filipin bandıralı yük gemisiyle çarpışınca koyunlarıyla birlikte batmıştı. Pek az gemiden atlayıp yüzen koyunların bazıları Boğaz'ın kıyısındaki çayhanelerde gazete okuyup kahve içen İstanbullularca sudan çıkartılmıştı. Ama 20 bin talihsiz koyun kendilerini Boğaz'ın derinliklerinden çıkaracak birisini bekliyorlar hala. Bu kazanın Fatih Köprüsü olarak bilinen 2. Boğaz Köprüsü'nün tam altında olduğunu söyleyeceğim size. Ama son 25 yılı en büyük buluşu, Boğaz Köprüsü'nü atlayıp intihar edenlere, bu çok yaygın İstanbul alışkanlığına hiç girmeyeceğim. Çünkü intiharlar bireysel facialardır. Bizim konumuz ise tıpkı kamusal bir iş olan gemi saymak gibi. Boğaz'ın kamusal faciaları ve mutluluğu. Bu yazıyı yazmak için hatıralarımı yokladıkça, Boğaz kazalarının hikayeleriyle kaynaşan eski gazete ciltlerini karıştırdıkça ve Boğaz'ı bir cennet mekan olarak yaşamış ihtiyarlarla ve bazı eski dostlarla konuştukça çoğunluğun mutlu anlığını çok güzel sisli günahlarmış gibi pek az kişiyle paylaştığını anlıyorum. Ama dünyanın bu köşesinde mutsuzlukları ve faciaları sanki başkalarının başından geçmiş şeyler gibi yüksek sesle anlatmak çok daha kolay. Milletlerin, kabilelerin, cemaatlerin nasıl oluştuğu konusunda pek çok teori var bilirsiniz. Ortak bir tarih, ortak bir gazete, ortak bir dil, ortak bir zaman ya da ortaklaşa hayal edilmiş olmak gibi. Kimi zaman görev aşkıyla ve dikkatli, kimi zaman da yaptığımın bile farkına varmadan boğazdan geçen gemileri saydığım yılları gözden geçirdikçe cemaatleri ortak felaketlerin yaptığını daha iyi anlıyorum şimdi. Yaygınlığı, kolaylığı ve hiçbir zaman kaybolmayışı yüzünden bilincimizin derinliklerinde sanki cankçı bir ortak hafıza gibi yatan bu felaketlerden bir çeşit facia var ki klasiktir diyebiliriz. Bu yazıyı yazdığım günlerde okuyucularımız için bir yenisi oldu. 3 Kasım 1997 tarihli İstanbul gazetelerinden okuyalım. Düğün dönüşü Telli Baba'ya adak adamaya giden ve içinde 9 kişi bulunan otomobil, alkollü sürücünün kontrolünden çıkarak Tarabya'da denize uçtu. Kazada 2 çocuklu bir kadın boğularak can verdi. Yıllar boyunca ne kadar çok arabanın boğaza düşüşünü, yolcuların derin suların içinde geri dönüşünü, olmayan yere gidişini duydum. Okudum, gördüm. İçinde bağırışan çocukların, kavga eden sevgililerin, her şeyi alaya alan sarhoşların, acele evine dönen kocaların, yeni arabanın frenlerini deneyen gençlerin, dalgın sürücülerin, intihar meraklısı kederlilerin, karanlıkta gözleri iyi görmeyen amcaların rıhında çay içtikten sonra vitesi geriye değil, ileriye takan dalgın ile arkadaşlarının, olayın bir anda nasıl meydana geldiğini hiç anlayamayanların, eski defterdarlardan Şefik ile güzel sekreterinin, gemi sayarak boğazı seyreden polislerin, fabrikanın arabasını izinsiz alıp gezmeye çıkan acemi şoförle ailesinin, uzak bir akrabanızın tanıdığı naylon çorap imalatçısının, aynı renk yağmurluk giyen baba ile oğlun, ünlü Beyoğlu haydutuyla sevgilisinin ve Boğaz Köprüsü'nü ilk defa gören Konyalı ailenin bulunduğu araba suya düşünce hemen taş gibi batmaz da bir an sanki suyun üzerinde durur. Gün ışığında sokak lambalarının ya da meyhane lambalarının ışığında oluyorsa her şey, o kısacık sürede Boğaz'ın bu yaşanılabilir tarafında olanlar, ötede, derin tarafta hiç de istenmeden geçmekte olanların yüzlerindeki dehşeti görebilirler. Sonra araba yavaş yavaş Boğaz'ın hemen derinleşen karanlık ve akıntı sularına gömülür gider. Boğaz'ın derinliklerine inen arabadakilere artık kapıların açılmayacağını, çünkü arabanın içine dolan suların basıncının kapıların açılmasına mani olacağını hatırlatmak isterim. Pek çok arabanın suya düştüğü bir dönemin ince düşünceli gazetelerinden biri aynı bilgiyi okurlarına aktarmak gibi akıllıca bir iş yapmış. İyi çizilmiş resimlerle açıklanmış küçük bir rehber yayımlamıştı. Boğaza düşen arabadan nasıl çıkılır? 1. Hiç paniğe kapılmayın. Pencerelerinizi kapayarak suların arabanızın içine iyice dolmasını bekleyin. Kapıların düğmelerini açın, kimse yerinden kıpırdamasın. 2. Araba boğazın derinliklerine doğru inmeye devam ediyorsa el frenini çekin. 3. Sular arabanızı tamamen doldurmak üzereyken tavanda sıkışan son bir karış havayı ciğerinize iyice çekin. Kapıları yavaşça açın ve telaşlanmadan arabadan çıkın. Son anda inşallah yağmurluğunuz el frenini çekebileceğine takılmaz da su yüzeyine çıkabilirsiniz diye 4. maddeyi eklemek isterdim ben. Eğer yüzme biliyorsanız, yukarıya, denizin yüzeyine varmışsanız ve mevsim yazsa, boğazın ve hayatın ne güzel olduğunu hemen fark edeceksiniz. Boğaz akıntılarıyla tatlı tatlı sürüklenirken, karşımıza çıkan tankerleri, gemileri yepyeni bir yaşama sevinciyle saymaya başlayacağınızdan eminim. Bizi yeni kazalardan ve felaketlerden bu dikkatler kurtaracak çünkü. 33 yıl önce bir sabah Sovyet harf gemisini gördüğüm Cihangir'in bir başka apartmanından, boğazı daha iyi görebildiğim bir yazıhaneden gemileri sayıyorum şimdi. Denize yakın ama yüksek bir tepedeki yüksek bir apartmanda olduğu için yazı yazdığım masadan yarım günlük uzaklıktaki gemileri, Asya kıyısında limandaki vinçlerin hareketlerini, hemen yanındaki küçük sandalların da kıpırdanan balıkçıları ve sahile iyice sokulur ve suyun yüzüne neşeyle sıçrarlarsa eğer, çocukluğumdan beri boğazdan hiç eksik olmayan yunus balıklarını görebiliyorum. Hemen aşağıda Avrupa yakasında Köstence'ye gidecek eski ve gösterişsiz bir yük gemisini, Türk yapımı renk renk plastik topların yüklendiğini, bir yakadan öteki kamyon taşıyan araba vapurunu ve akşam üstlerinde işten çıkış saatlerinde şehir hatlarını tıkış tıkış vatandaşlarla dolu gemilerinin, motorların iyice dalgalandırdığı denizin köpüklerini görebiliyorum. Deniz trafiğinin arttığı saatlerde veya yüzlerce balıkçı teknesinin geçişi zorlaştırdığı zamanlarda büyük petrol tankerinin düdüklerini sisli gecelerde olduğu gibi sürekli öttürüyor. Sabahları daha güneş doğmadan bütün şehir uyurken ve deniz sakinken büyük ve hayaletimsi gemiler puslu boğazdan kimseciklere gözükmeden sessizce geçiyorlar. Onları saymaktan başka yapabileceğim bir şey yok. 34. ayrımın sonu, sayfa 381.